Aynı Orta Doğu coğrafyasında sizce nasıl bir süreç yaşanıyor? Özellikle Suudi Arabistan'la İran arasında yaşanan son gerilim çerçevesinde Türkiye'nin pozisyonuyla birlikte durumu nasıl değerlendirebiliriz?
Vallahi 2015 yılı için bir değerlendirme yaptım. Devlet dergisinde de yayınlanacak. Şimdi hem Türkiye hem dünya açısından yapmıştım. Zor bir yıldı. Türkiye açısından baktığımızda, bazı ülkeler açısından baktığımızda, Avrupa açısından baktığımızda soğuk savaşı andıran bir yüzü var. Ama özellikle karışıklığa baktığımızda, Uzak Doğu'da Güney Çin Denizi ve Senkaku Adaları'nı bir tarafı bırakacak olursak, biraz da Ukrayna'yı bir tarafa bırakacak olursak dünyadaki en büyük problemlerin halen bulunduğumuz coğrafyada özellikle de Türkiye'ye bitişik olan, sınırdaş olan Suriye ve Irak'ta olduğunu, bir ölçüde Türkiye'de olduğunu söyleyebilirdik. Tabii bunun içerisinde müzmünleşen Filistin sorunu da vardı. Gerçi İran'la Suudi Arabistan arasındaki problem yeni değil. Veyahut da Şiilerle Vehhabiler arasındaki problem yeni değil. Esas itibariyle IŞİD'in Irak-Şam İslam Devleti'nin Orta Doğu'da çıkışına, yeşermesine, semirmesine, bir ölçüde destek bulmasına yardımcı olanlar kimler diye baktığımızda bunun içerisinde Vehhabiliği görmemek mümkün değil. Zaten özellikle de Amerika'nın Irak işgalinden sonra hele de terk etmeye yakın olduğu dönemlerde başlayan ve Şii camileri başta olmak üzere canlı bombalarla veyahut da yüksek patlayıcılı arabaları patlataraktan Şiileri katleten IŞİD ve El-Kaide unsurları Irak'ta vardı. Bununla birlikte Arap Baharı başlayınca yeni bir döneme girmişti bildiğiniz gibi. Nasıl Tunus'ta, Libya'da, Mısır'da varsa, Suriye'de varsa aslında Bahreyn'de de bir ölçüde Arap Baharı başlamıştı. Bahreyn'deki Şiiler özellikle kendilerine uygulanan vatandaşlık haklarının diğer Sünnilere göre eksik olmasından dolayı bunların çıkışları vardı. Tabii çıkışları tek yanlı değildi. İran tarafından da destekleniyorlardı. Ancak iş büyüdüğü zaman hiç unutmuyorum o dönemde Suudi Arabistan'dan ve yanılmıyorsam Kuveyt'ten olacak. Kuveyt veya Katar yanılıyor olabilirim. Bunlardan askerler gitti. 2500 civarında birlik kaydırıldı Bahreyn'e. Şiilerin yapabileceği herhangi bir ayaklanmayı veyahut da hükümete karşı bir hareketi bastırmak için gitmişlerdi. Şimdi bu devam etti. Sadece Bahreyn değil, Suudi Arabistan'da da özellikle sahil kesimlerine bakıldığı zaman o bölgelerde de doğu kesimlerinden bahsediyorum. Önemli ölçüde bir Şii kesim var. Bunların da zaman zaman Suudi Arabistan Krallığından, krallık yönetiminden şikayetçi olduklarını biliyoruz. Anlaşmazlık noktası bunlarla da sınırlı değil. Bildiğiniz gibi Yemen'de de aslında bir ölçüde Arap Baharı başlamış. Hatta devlet başkanı dahi değişmişti. En son geçen yıl içerisinde Husiler, Şii'dir bunlar. Husiler İran tarafından destekleniyordu. Devlet başkanını dahi kuşatmışlar ve devlet başkanı çekilmeye zorlanmıştı. Arkasından da yeni devlet başkanı Birleşmiş Milletler'e başvuraraktan Husilere karşı tedbir alınmasını istemişti. Hatırlayalım o zamanlar Suudi Arabistan'ın başını çektiği Körfez ülkeleri de Yemen'e girmişler ve Husilerin üzerine gitmişlerdi. Bu da bir başka anlaşmazlık olayıydı. Ama gene de bunların ötesinde asıl sorunlardan bir tanesi petrolle ilgili. Biliyorsunuz petrol 2015 yılı içerisinde yılın başına göre baktığımızda neredeyse 80-90 dolarlardan varil başına 30 küsür dolara indi. Üstelik de İran'ın tam böyle ambargonun kalktığı, Amerikan ve Avrupa Birliği'nin uygulamış olduğu yaptırımların kalktığı dönemde İran petrolle zenginleşeceğim derken petrolün fiyatının oldukça düştüğü, maliyetinin birazcık üzerinde satılmaya başladığı bir dönem oldu. Kaldı ki İran bu yaptırımlar nedeniyle ekonomik yönden çok büyük zararlar görmüştü. Bunu telafi etmeyi düşünürken petrol fiyatları düştü. Yükseltilmesi için manevra yapmak isterken karşısına Suudi Arabistan çıktı. Suudi Arabistan da petrolün düşmesinden dolayı büyük kayıplar içerisinde. Hatta birkaç gün önce hatırlayalım, ülke içerisindeki petrol ürünleri %50'ye kadar varan bir şeyle zam yapıldı. Ama sırf İran'ın ekonomik yönden fazla kalkınmaması için Suudi Arabistan aksine petrol üretimini arttırdı. Pazara daha fazla sahip çıktı. Bunun da etkisi vardır. Yani olayı sadece bir Şii din adamının idamı şeklinde görmemek lazım. Hatta zaten de baktığımızda bütün karışıklıkların, problemlerin arkasında ne var diye bakarsak, ben hep yeşil dolar var mı veya çil altın var mı diye ona bakarım. Bunun arkasındaki asıl sebeplerden bir tanesi de budur. Petrolle ilgili kavgadır, bölgeyle ilgili kavgadır. Ama bu kavgayı en çabuk alevlendirme yolu ise mezhep çatışması veyahut da dinle ilgili ritüellere dokunarak yapmaktır. Burada yapılan budur. Keşke olmasaydı. Yani bir İslam ülkeleri arasında, İslam devletleri arasında böyle bir hadise yaşamak gerçekten üzücü. Bir şeyi daha açıklamak istiyorum. Eksik kalan bir husus vardı. O da şu. Hatırlayacak olursanız, bundan birkaç hafta önce Suudi Arabistan Riyad'da İslam İşbirliği Teşkilatı'nı topladı ve burada teröre karşı ortak bir organizasyon kurdu. Bunun içerisinde ne yazık ki Şii olan devletler yoktu. Yani İran buna davetli değildi. Suriye yoktu. Türkiye vardı, onu biliyoruz. Bunun üzerine de hatta hatırlayacak olursak Pakistan ve Lübnan'da bizim gıyabımızda böyle bir şey alınmış diyerekten kabul etmemişlerdi. Bu bir ayrımcılıktı. Yani İslam ülkeleri olarak İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde bunu kurmak istiyorsunuz. Merkez Riyad olsa dahi, ancak siz Müslüman ülkeleri Şii'ydi, Sünni'ydi diyerekten ayrı diyorsunuz. Burada da Suudi Arabistan yanlış yapmıştı. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. İslam ülkelerinde, Orta Doğu'da yeni bir problem çıktı demiyorum. Bu defa problemin sanki fünyesi ateşlendi diyebilirim.
Sayın Yavuz, bu noktada sizce Türkiye'nin pozisyonu nasıl şekillenecek?
Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi bir anlaşmazlık noktası da, orası da eksik kalmıştı. Suriye konusunda, özellikle Esad rejimi konusunda, Esad rejiminin devamını isteyenler arasında Rusya gibi İran da başta geliyor. Bir de Lübnan'da Hizbullah. Bunun dışındaki dünyanın neredeyse tamamı Esad'ı değiştirmek yanlısı. Ama böyle yana yakıla değiştirmek istemiyorlar. Sadece iki ülke özellikle değişimde. Üç ülke, özür dilerim. Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan. Zaten Katar, Suudi Arabistan ne derse genelde onu yapıyor. Suudi Arabistan'la Esad rejimi konusunda da bir anlaşmazlık vardı. Türkiye ne yapar? Aslında Rusya'nın yapması gerekeni Türkiye yapmalıydı. Yani bir mezhep çatışmasında bir taraf olmadan İslam ülkeleri arasında böyle bir çatışmanın ortadan kaldırılması konusunda Türkiye gayret sarf etmeliydi. Ancak bugün öğrendiğim bir habere göre Rusya, İran'la Suudi Arabistan arasında arabuluculuk yapmak istemiş. Bu iyi bir gelişme ama yani hayıflandım ve kıskandım. Keşke Türkiye bunu yapmış olsaydı. Gene de gecikmiş sayılmaz. Gene de iki tarafa da barış mesajları yollayaraktan İslamiyet'le ilgili ve bölge barışı için Türkiye'nin aracılığı konusu hala da teklif edilebilir durumdadır.
Değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ediyorum.
Rica ederim. Ben de iyi yayınlar diliyorum.